Taktik Sahası'nın NBA Podcast'ı Play Info'nun yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fat Fader ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte oluşan Play-in eşleşmelerini konuşacağız. Biz bu kaydı normalde pazar gecesi alacaktık ama teknik aksaklıklardan dolayı Fedaş'a anlatmak istemiyorsun.
Yani burada ben böyle bir itibar suikastını bırak ben anlatayım. Yani neden lafı getiriyorsun? Neden benim eve yorgun argın geldikten sonra senin yaşadığın saat farkı sebebiyle gece 12.30'da girdiğimiz podcast'te öncesinde duş almış olmamdan ötürü bir mayışıklık sonucunda podcast esnasında uyuyakalmamı neden anlattırıyorsun bana?
Yani inanılmaz stratejik bir hata.
Yani gerçekten evet, duş almak biraz gerçekten yormuş olabilir beni. Hani yani dün podcast esnasında uyuyakaldım. Hakikaten şey hatırlıyorum yani, kafayı böyle yasladığımda Chicago'yu konuştuğumu hatırlıyorum. Sonra Sör Çakmak arada uyandırdı beni, abi konuşuyorsan sesin gelmiyor diye. Abi ben uyumuştum ya dedim. Sonra 2 saat falan daha akmış şey kayıt. Dümdüz duruyor kayıt.
Ben de yani, sana şey anlatmaya çalışıyorum işte. Adebayo'nun switch yapabilmesi Trae Young'ı zorlayacak.
Abi inan hiç yok onlar bende. Hiç yok onlar bende. Yani bak Chicago konuşmuşum ya. Yani. Chicago Toronto var bende. Atlanta Miami az var. Az var.
Peki. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Uyku durumu nasıl?
İyi yani. Yine gecenin köründe dikmiş olsan da bizi buraya. Hiç hoca. Sen şey yaptın. Sen başlattın.
Evet doğru.
Ben senden bir saat daha doğuda yaşayan bir insanım. O yüzden şu an Türkiye saatiyle saat yarıyı geçti.
Evet.
O yüzden başlayalım. Yarın işimiz gücümüz var ikimizin de.
Aynı.
Konuşalım, halledelim, uyuyalım. Ki bu hafta sevgili dinleyenler. Evet. Bu RT'leri, favları artık eskisi moda çevirirseniz biz bu hafta 1 değil 2 değil 3 podcast planladık. Ama bu RT sayılarında 3 podcast zor açıkçası. Hani rica ediyorum bu kısma kadar dinlediyseniz o RT'yi görelim. Şafa Hoca sen sabah akşam dinliyorsun bizim podcastleri. O RT'ler gelsin abi.
Retweetler, favlar, alıntılar.
Ay alıntı abi nerede kaldı benim alıntılarım ya? Eskiden ne güzel videolu alıntı gelirdi ya.
Aynen öyle abi. Yani bu adam sizin sorularınızı favlamıyor diye mi bu tepki?
Niye? Abi niye sen beni dinleyiciyle karşı karşıya getiriyorsun? Darbe mi yapacaksın bana ya?
Estağfurullah kardeşim. Darbe demişken. Darbe demişken. 2018 yazında Demar DeRozan'a darbeyi vuran Masai Ujiri'nin karşısına çıkıyor Demar DeRozan. Şöyle de bağlarım. Böyle de bağlarım.
Abi darbe demişken 2018 yazı dedim, Allah tarihi mi yanlış biliyor 2016 yazı, neyse.
Toronto Raptors, Chicago Bulls. İlk play'in eşleşmemiz bu.
Erdoğan hükümetini son içeri attığı adam oldum. Hadi.
Eyvallah.
İfade özgürlüğü şampiyonu olarak. Evet, Toronto Raptors, Chicago Bulls.
Abi ben çok detaylarını tabii seninle ineriz. Ama maçın en kritik noktasının pozisyon oyununu kimin kazanacağı olduğunu düşünüyorum. Yani bundan kastım aslında hücum reboundları ve top kayıpları. Çünkü Toronto'nun ekmeği bu. Yani seni top kaybına zorluyor ve hücum ribaundlarına Allah gibi saldırıyor ki bu eşleşmede bir fiziksel avantajı olduğunu. Ebeli
yapıyor yani kısaca.
Ebeli hübeli yapıyor. Ki bu eşleşmede de bu şeyde maçta da bir fiziksel avantajı olacak birden fazla pozisyonda. Ben bu bağlamda Chicago'nun maçı kazanmasının yolunun aslında o top kayıplarını olabildiğince azaltmak ve hücum ribaundlarını olabildiğince vermemeye çalışmaktan geçeceğini düşünüyorum. Sen nasıl bakıyorsun? İstersen girizgahı ben yaptım, sen devam edelim.
Ya şimdi şöyle. İlk önce bu takımların psikolojilerini şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Toronto'da çok kötü psikoloji var. Nick Nurse'un ayrılacağı kesin. Uzun süre Atlanta'yla 8. sıra için rekabete girdiler ancak hani takımını yatıran Boston'ı yenemediler iki maçta da. O iki maçtan birini kazansalardı yukarıda olabileceklerdi. Yani Toronto sezon başındaki başarısız çizgisini şey yapamadı, düzeltemedi. Öte yandan Chicago All-Star arasından beri özellikle Zach LaVine'in basketbol oynamayı hatırlamasıyla daha yukarı doğru giden bir trendi var. Ve Alex Caruso'nun yanına buyout'tan Patrick Beverley eklemeleri de onlara bir en azından oyun karakteri kattı. Yani iyi bir takımlar mı? Hayır. Ancak en azından ne yaparken mutlu olduklarını biliyorlar. Yani ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar bence hala ama onları oyuna sokan şeyin ne olduğunu buldular. Geçen seneki devam edeyim mi?
Çok kısa bir şey soracağım.
Aha.
Peki bu takım sence ne yapacağını bilecek bir takım mı?
Abi bitti sezon artık, 82 maç oynandı. 83. maçı çıkacaklar. Hani
ya yani bundan daha iyisi olur muydu? Onu demeye çalışıyorum aslında.
Olmazdı ya kadro. Kötü bir kadro. Yani şey bir kadro değil. Lonzo Ball gittikten sonra birbirini tamamlayan bir kadro değil. Geçen seneki takım mesela Lonzo gidene kadar iyi bir savunma takımıydı. İnsanlar onu atlıyorlar. Özellikle Demar Lavin şeyini yaparken şey hoca, ben bu adamın adını niye hep unutuyorum ya?
Abi Donovan'ın hoca ismini unutma ya.
Oha, neydi? Bir daha söyle.
Billy Donovan'ın ismini
Billy
unutma hoca.
Donovan. Aha, Billy Donovan. Neyse ya. Bunu burada podcast'te çok konuşmuştu. Billy Donovan'ın Derrick Jones Jr.'ı kullanmalı şekli, işte çaylaklarını kullanma şekli, Alex Caruso'yu kullanma şekli. Lonzo Ball zaten kendi başına bir savunma gücüydü. Nasıl savunmadı, Demar'ı sakladığı falan filan. İşte pas kanallarını nasıl saldırdı, Lavin'in falan filan. Geçen sene Chicago ligin iyi takımlarından biriyken bunun sebebi aslında savunmada formülü bulmuş olmasıydı. Bu sene Lonzo gidince bir de Lonzo'nun yerini Goran Dragic'le doldurmaca gibi falan denemeler, Andrew Drummond'ı rotasyona sokmak gibi denemeler falan, garip garip denemeler. O yüzden uzun süre hiçbir karakter bulamadı. Chicago da ligin hakikaten en hilkat garibesi takımlarından biriydi. Ancak Beverly'den sonra Lavin de dizi kendine gelince biraz bir takıma benziyor en azından Chicago. İlk önce buradan bakmak lazım. Yani momentumla gelen taraf Chicago. Ne kadar maçlar ortada oynayacak olur. Tek maç analizine gelecek olursak, bence tek maçlardaki en büyük değişken abi üçlük yüzdesi volümü. Bunu Miami maçında da konuşacağız. Hatta Batı'daki eşleşmelerde de konuşacağız. Favori olmayan takımı favori olan takımı yenme, tek maçta sıkıştırmasının tek yolu 15 tane daha fazla üçlük çatlatması potaya. Yani özellikle NBA'de üçlük yeteneği o seviyeye geldi ve artık savunmalar da o kadar düşük ki şey olarak. Yani hücumlar daha verimli daha doğrusu. İşte bu sene 1-2 Sacramento ile Boston olduğu hücum verimli ve tarihin 1-2'si oldular. Geçtiler tüm tarihteki takımları. Bunu tarafına kırmayı cevap veremiyor takımlar. Eğer tek maçta şeyi konuşacaksak temelden bakmak lazım. Chicago Toronto özelinde şimdi düşünüyorsun işte dört kısa gibi dışarıda diziliyor. Özellikle Caruso ile Beverly tamamen çok hani şey bir numara. Hatta neredeyse undersized bir numaralar. Beverly kısa bir adam yani.
Tabii canım. 1.80 boylu adam.
Caruso o kadar olmasa da yine Caruso da mesela 3 numaralı tutarken zorluk yaşaması gereken bir adam. Onları düşündüğünde evet Toronto buradan avantaj elde edebilir diyorsun ama Vucevic'i unutmamak lazım. Vucevic pota etrafında alan kaplayan bir uzun. Eğer savunma konusunda pick and roll savunmasında Vucevic'e çok bırakmazlarsa olayı ki bu takımın savunması yani Chicago takımının savunmada ileriye doğru adım atmasının sebebi topun karşısında kalabilecek oyuncularla oynaması. Eğer Vucevic pick and roll'da kısayı karşılamak zorunda kalmaz ilk aksiyonda ve o ilk aksiyondan gerçekleşen hücumda biliyorsun Toronto öyle oyunu şey yapmayı sevmiyor. Komplike hale getirmeyi sevmiyor. Zaten komplike hale getirse de oynayabilecek yetenekli oyuncuları yok. Daha çok bir perde alıp potaya sokma deniyorlar. Eğer Vucevic orada koruyabilirlerse Vucevic yeteri kadar rebound çekecektir bence. Ama Vucevic her pick and roll'dan sonra ona da çıkayım, ona da çıkayım dersen evet orada Beverly Siakam'ı ne kadar şey yapabiliyor, box out edebiliyor oraya döneriz.
Ya
O da sıkıntı olur Chicago açısından.
benim rebound konusundaki aslında Bulls için endişelerimden biri de şu. Bu sene yani en basinden Vucevic'i çok daha fazla perde hizasında çıkartıyorlar pick and roll'de. Yani mesela geçen sene çok daha başlangıçta özellikle drop'ta kullanıyorlardı ve yani Vucevic aslında rebound'la toplayacak bölgede kalıyordu diyelim. Topun karşısında kalabilen kısalarda olduğu için hani aslında şutu bloklamaya da çıkması çok fazla gerek kalmıyordu. Kendi adamı block, box out ediyordu ve rebound alabiliyordu. Bu sene hem daha fazla dışarıda kullanıyorlar. Hani ikili sıkıştırma çok agresif olmasa da perde seviyesine çıkartıyorlar Vucevic'i. Dolayısıyla yani şut atıldığı zaman Vucevic pota altında olmayabiliyor geçen seneki kadar. Bu bir. İkincisi abi Siakam'ın sırt dönük oyunları özellikle işte Beverly ya da Caruso savunacak en azından maça başlangıç için. Senin bunu anlam yüklemen lazım. Senin buna yardım getirmen lazım. Buna yardım getirdiğin zaman da bu sefer Vucevic ya da işte atıyorum diğer kanat oyuncuları rebound alabilecek, box out yapabilecek pozisyonda kendilerini bulamayabilirler. Ve Siakam bunları kaçırsa bile Pötl gibi ya da zayıf taraftan gelecek Scottie Barnes gibi isimler bu bağlamda ekstra hücum imkanları bulabilir gibi geliyor bana. Aslında benim Biraz Chicago ile alakalı en işlerden biri bu. Hani rebound kısmı.
Ya evet evet anlıyorum onu. Ama hani Vucevic de iyi bir volüm reboundçısı ki Toronto ki kaçırdığı şutlarla bayağı volüm yaratacak.
Ya evet evet yani işte o da ne yüzde kaçını alacağı Toronto'nun ya da aynen. Chicago'nun yüzde kaçını vermeyeceği çok belirleyici olacaktır diyelim. Toronto kısa 5'e dönecektir diye düşünüyorum maç sonunda özellikle.
Toronto'nun uzun 5'i yok ki zaten.
Ya Pötl'ı çıkartıp geri Trent atacaktır muhtemelen.
Ya işte Pötl da takıma o kadar uyum sağlamadı ki işte Pötl takısını eleştirdik burada. Sen bu sezon yani win now modu mu yapacaksın? Yok öyle free agency de al. Şimdi pick yaktılar Pötl için.
Hı hı.
Ve yani bu Pötl olmasa geçilecek miydi Chicago'ya Toronto? Yo yine play-in maçın Toronto'da oynayacaktı Chicago şeye Toronto. Hani en anlamadığım iş oldu yani. Hani ve takımı öyle acayip uyum da sağlamadı. Evet iyi iyi zaten Jakob Pötl zaten iyi basketbolcu. Yani hı hı. Her gittiği takımda bu kadar oynar yani. Ama böyle Toronto'yu aldı şuraya getirdi oldu mu?
Yok.
Öyle ya. Yok. O yüzden bence bu takımın zaten karakteristiği işte Siakam, Scottie Barnes, OG Anunoby'yi yan yana dizip işte Gary Trent, Fred VanVleet'le tamamlayabildikleri o tamamen kaos ekibi. Pötl o şeyi hani iyi dakikalar alıyor ama o karakteristiği bozamadı daha. İşte mesela şöyle sahneler yaşanıyor. İşte ben de bugün biraz ama yorgunluk ya özür dilerim. Hani anlayacağınızı düşünüyorum. Abi bunların şeyden seçtiği, Memphis'ten seçtiği, Miami'den takasla aldığı uzun ismi ne? Fritz Achiuwa. Mesela
Achiuwa.
Aynen. Abi adamın koleji geliyor aklıma ismi gelmiyor ya. Şey. Mesela Fritz Achiuwa topu eline çocuk. Neydi? Yapma yapma daha çok yaşayacağız bunu.
Uyan diye şey yapıyorum ya.
Neyse. Mesela Fritz Achiuwa perdeden sonra alıyor topu. İndiriyor kafaya gidiyor potaya. İşte iki bacak aha arası yapıyor falan. Bu şey bile yapıyor bunu. Ama bu Pötl alıyor topu. Hani
bu şeyle deniyor. Evet.
İşte bu şeyler. İğrenç herif. Bu şeyler deniyor. Ulan ne diyeceğimi de unuturdum. Dur ha geldim.
Pötl,
ama
Pötl.
Mesela Pötl'de oyunlarda şimdi bir oyun alışkanlığı oluşmuş. Toronto o pick and roll'ları sabırlı sabırlı potaya götürmüyor. Veriyorlar hı-hı topu Pötl'a. Bir daha perde yap diye. Orada üçlü opsiyon yok. İki de yok. Biri de yok. Yani top Pötl'ün elinde orada sıçtığı an biliyorsun ki şey yapacak Pötl. Handoff'a gidecek. Hani.
Hı hı.
Öyle olunca oyun yani zaten komplike hale getirmek istemiyor Toronto ve öyle şey hale geliyor ki artık duvara karşı hücum. Yani hı hı. Jakob Pötl daha kötü nasıl kullanılabilir yani? Jakob Pötl'ün oradan iki tane şutör geçmesi lazım. İşte iki tane böyle backcourt şeyden kat falan hı hı filan böyle çok karmaşık bir şey olması lazım eğer Pötl'a topu orada veriyorsan işte Elbow'da falan. Ama Toronto buna karşı bir basketbol oynuyor zaten. Nick Nurse hocanın alametleri. O yüzden ben Pötl uzun beşi varmış şeyin
Toronto'nun.
Bana var gibi gelmiyor izlediğim şeyde. Yani başka bir şey.
Ben de şey diyecektim bunun yanında. Ya Pötl'ün sahadaki varlığını ben dolaylı yoldan Scottie Barnes'ı da çok negatif anlamda etkilediğini düşünüyorum. Yani hareket alanı çok kısıtlanıyor ve bu sefer hani ya potaya yakında çok kullanamamaya başlıyorsun. İşte daha fazla şutör olarak kullanıyorsun. İşte orta mesafesine gidiyor. Mesela sezon içerisinde Barnes çok özellikle Trent ilk 5'teyken hani daha fazla potaya gidecek alanlar bulabiliyordu. Mesela atıyorum bu Vucevic'in üzerine gidebilir. Öyle söyleyeyim. Birebir de mesela işte onun üzerine saklayacaktır. İşte şeyin olmadığı senaryoda. Pötl'ün kenarda olduğu senaryoda. Hani belki maçı kapatacak 5'te. Ama işte bu sefer şimdi Pötl da var. Scottie Barnes da orada duruyor. Siakam'la pota gitmesi falan bir oyuncu. Hakikaten çok duvara toslayabiliyor. Hani ben Pötl işinin biraz şeyde negatif etkilediğini düşünüyorum.
Evladımı Scottie koruyayım Barnes'a mı? Pötl evladımı koruyayım mı?
Koru tabii canım.
Pötl yokken de bok gibi diskretik Barnes bu sene.
Yani Barnes'ın iyi bir buçuk hikaye var. Çok iyi bir buçuk hikaye var da işte. Onun da üstünde şeyini göremedik. Biraz şey tabii. Ya Toronto'nun kadro yapısı da biraz sıkıntılı o açıdan tabii.
Tabii canım tabii. Yani şey kararı hala müthiş yani. Asla Kevin Durant takasına girmeyeceğiz kararı.
Evet.
Yani kutluyorum.
Peki Siakam çok net bir eşleşme avantajı yaratır mı Toronto için?
Demar da yaratır karşılığında.
Ojan'da bir var. Scottie Barnes.
Ojan'ın bir mi var?
Savunmada.
Ya yok ya geçelim aman.
Kardeşim ben bu sene
abi ya geçen hafta Boston'a karşı
bir
top oynadı ağacı önüne bir. Abi Grant evet. Williams'ın şeyde köşede bir çalımı var buna. Yani Grant Williams'dan kafa fake yemezsin abi ya. Peyton Pritchard böyle ters döndürdü şey gibi. Yani hocanın da bir işi. Bence hocanın da bir abi DeRozan varsa da bizde de Anunoby var tarzı bir savunmacı değil. O savunmacılar ligde 5-6 tane var işte. Jrue Holiday var. Evet. Marcus Smart var. Alex Caruso var belki. Fiziksel olarak hı-hı eşleşebildiğinde. Genişletiriz bunu. Biraz düşünsem bulurum. Ama bence Anunoby o klas bir oyuncu değil. Hani bir lockdown defender değil.
Eyvah eyvah.
Ya iyi yani savunmacı bilmiyorum ama lockdown değil.
Çok boca çünkü ya bu seneki Chicago Toronto maçlarında bayağı yani canını sıkmıştı Demar, o yüzden diyorum biraz da.
Demar Hoca ya yapar bu.
Demar mı kendi şey? Demar'a güveniyorsun yani.
Demarcıyız.
Ben de sadece son bir iki şey ekleyeceğim abi. Toronto'nun şimdi savunma planını biliyorsun. Yani topa çok agresif basıyorlar, top kaybetmeye çalışıyorlar ve köşedeki şutları çok boş bırakıyorlar. Burada Toronto yani Chicago'nun rol oyuncularının atacağı şutlar bence çok kritik oluyor. Hani sen 3 sayı şeyinden bahsettin ya, maça başlarken. Hakikaten yani Beverly'nin, Caruso'nun, bench'ten gelen işte Patrick Williams'ın falan o köşe şutlarını ne kadar sokacağı maçın gidişatını bence çok direkt etkileyecek. Çünkü her şutu sokamadıklarında bu oyuncular da ikna, hani rakibine korku salmayan şutörler oldukları için Demar da, Lavin de, Vucevic de çok daha dar alanlarda oynamak zorunda kalabilir. Bu da özellikle yarı sahada Toronto'nun savunmada çok daha güç alması anlamına gelebilir Chicago'ya karşı. Ben onun çok önemli olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan bence bu maçta çok fazla seri göreceğiz. Yani
tabii,
Toronto
tabii
iyi başlayacak.
O kesin olacak.
Yani 13-2'lik bir seri yakalayacak böyle. İşte çok iyi başladı. Bir mola aldırdı Billy Donovan'a. Oradan Toronto şey Chicago bir toparlayacak. Sonra bir hop 15-2'lik 10, ne bileyim 13-0'lık bir Chicago serisi izleyeceğiz. Sonra hop başka yine ikinci yarının başında Toronto o seri yakalayacak falan. Hani çok gitgelli bir maç olacağını düşünüyorum ben. Hani iki tarafında çift tane görebileceğim maç. Ama bence iş dönüp dolaşıp sonda şey gelecek. Hani son bir dakika girdiğimizde iki tarafında şans olacaktır bence. Yani ben kopup gidecek bir maç olacağını düşünmüyorum kendi adıma. Onu söyleyeceğim. Bir de son olarak hakem performansının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani daha az düdük standartlı. Çünkü Toronto fizikselliği ortaya koymaya çalışan bir takım oyunun her iki tarafında da. Chicago'da bu temastan biraz sinebilecek, bu temastan hoşlanmayan bazı isimler var. Mesela bunların başına da Nikola Vucevic geliyor. Eğer hani posta atıyorum daha kısa olan Scottie Barnes'ın, Anunoby'nin savunmasını biraz hakemler şey yaparsa, hani kısa oyuncu koruma işine girerlerse Vucevic'in böyle enteresan top kayıpları sayısına ulaşabileceğini düşünüyorum. Böyle 4 top kaybı, 5 top kaybı falan bile yapabilir yani. Çünkü o temas çok şey yapıyor, hiç gelmiyor yani temaslı oyunlara. Ben bu bağlamda hani hakem standartının, yani düdüklerinin de maçta belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Son olarak da Lavin de çıkacak topçu olduğunu burada kanıtlayacak abi. Yani sezon başında 7 tripleri hatırlıyoruz. Billy Donovan'a karşı falan. Benim gibi oyuncular maç sonunda sağda olur diye çıkışları vardı. İşte o sahne bu sahne. Çıkacaksın abi. Burada o ağırlığı koyacaksın. Sahne en iyi oyuncusu olacaksın yani.
Ya hoca sen biraz Toronto'ya yükselmişsin bu eşleşmede.
Ben Toronto'nun fizikselliğinin ve atletizminin biraz can sıkacağını düşünüyorum. Ve Anunoby'ye senden daha fazla güveniyorum Demar savunmasını, öyle diyeyim.
Neyse ki Anunoby kendine güvenenleri hep üzen bir topçu oldu şu ana kadar 6 senelik basketbol kariyerinde. O yüzden çok da derdim yok bu ayrışmayla alakalı. Evet, ne diyoruz?
Ben Toronto diyorum.
Ben Chicago diyorum.
Miami Heat, Atlanta Hawks. Şimdi geçen senenin aslında bir revanşı oluyor bu sezon. Geçen sene herkesin malumu ilk tur eşleşmesinde Miami Heat Atlanta'yı 4-1'e geçmişti ve playoff'ta yarı finale yükselmişti. Ya burada sormak istediğim noktadan biri şu. Atlanta'yı özellikle Trae Young'ın savunmada çok, pardon, Miami savunması Trae Young'ın hücumunu çok bozabilen bir savunma olarak 2 sezonda 3 sezonda karşımda çıkıyor. Burada özellikle Adebayo'nun switch yapabilmesi, onun karşısında birebir de kalabilmesi bence önemli faktörlerden biri. Buradaki soru şu. Trae Young yine benzer bir maç çıkartabilir mi? Yani sen hangi taraftasın bu tek maçlık şeyde? Heat'in savunması Atlanta'nın hücumunu bozar mı sence? Ne düşünüyorsun?
Yani şimdi şöyle konuşalım. Evet, şimdi Trae Young'sa karşındaki takımın bir numaralı plan yürütücüsü. Ona yapman gereken şey onu şöyle savunayım böyle savunayım değil. Onu hücum tarafına döveyim sürekli. Hani yapman lazım gerçekten. Ve Miami'de Jimmy Butler özellikle bir çok agresif bir insan. İki utanmasız bir insan. Hani asla değiştirmiyor ne yaptığını, işlediğini gördükten sonra ve gerçekten insanın sinirini bozan bir adam. Öte taraftan Kyle Lowry ligin en fiziksel oyuncularından biri. Hani Adebayo'suna gelmedim bile işin. Hani Adebayo da gerçekten omzunu özellikle ligde en iyi kullanan oyuncu. Yani muhtemelen Adebayo'yu posta savunmak çok canını acıtan bir şeydir. Çünkü gerçekten omzunu çok iyi, yani çok iyi küçülüyor post oynarken ve çok küt diye şey yapıyor. Alan açıyor kendi.
Valla Okongwu'ya sorabilirsin abi. Bu sezon birkaç maçta çok tadını kaçırdı Okongwu'nun.
Yani şimdi öyle bakınca evet, Atlanta'nın bir şeyleri değiştirmesi lazım ama ben burada Quinn Snyder'e güveniyorum. Quinn Snyder Utah Jazz'da da undersized guardlarla çalıştı ve çok görmedik şey olduğunu, işte Michael Conley'nin böyle eşleşmede kafa yediğini falan. Tabii ki Trae Young Mike Conley kadar bile şey değil. O kadar bile iyi bir savunmacı değil ama özellikle Snyder geldiğinden beri savunmada daha gayretli olduğunu şey yapmak lazım, görmek lazım Trae Young'ın. Hani bunlar çok çalışan ve çok kazanmayı isteyen oyuncular. Ben Trae Young'ın geçen seneki seride de şey yaparak, hırslanarak biraz daha iyi bir performansını bekliyorum açıkçası. Öbür taraftan işte bir önceki maçtan kendime attığım pas, hani bu tarafta bu var, öbür tarafta da üçlük farkı var. Şimdi bakıyorsun şeyin geldiği hale, Miami hücumunun geldiği hale, hani o son 3 senedir işte Max Strasser'ın, Duncan Robinson'ların getirdiği, işte Tyler Herro'nun getirdiği o juice diyor buna Gevurlar. O juice kaybolmuş gibi. Özellikle bu sene takımın bu performansındaki mevzu o. O alanı açan, o patlayan şey olmuyor. Yani göremiyoruz. Bunu geri kazanmak için de hoca bazen şey yapıyor. Bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyor. Ne yapıyor? Kevin Love'ı sahaya atmak zorunda kalıyor. Ne yapıyor? Gabe Vincent'e büyük roller veriyor.
Hı-hı.
Şimdi bu şu da demek aslında. Mesela Gabe Vincent'i sahaya atman demek, Trae Young'a saldırma planından biraz vazgeçiyorum demek. Ya da Kevin Love'ı atıyorum demek. Hani Trae Young'a büyük bir maden, Trae Young'a Dejounte Murray'e, işte Serge Çakmak Hoca'ya, Fed Feydeve'ye çok büyük bir potaya saldırma imkanı veriyorum demek. Ne kadar
oğlanın nişanını yaptık bugün.
Aynen. Ne kadar Kevin Love ligin en iyi charge alan oyuncularından biri olsa da, ama işte Black Griffin'i de oynatmıyor kim, yani Boston iyi charge alıyor diye. O yüzden Miami bazı planları akışkan ve yüksek verimli uygulayabilecek kaliteden uzak. Hani Hawks'a karşı çalışır bir planları var ama bu plandan uzaklar. Öte yandan Hawks'ın yanında matematik var. Hawks'ın işte Kevin Oerter'i kaybettiler ama bu sene tamamlayıcı bir üçlük oyunu alabiliyorlar kanat oyuncularından. İşte AJ Griffin'den Sadık Bey'i de aldılar. O da her aldığını çatlatan bir herif. DeAndre Hunter biraz o işlerde meyli var.
Abi çok falan. Az üçlük deniyorlar ama. Çok az volume atıyorlar.
Abi ama işte Trae Young'dan seken topları, şimdi Trae Young'ın üstüne o baskı oluştuğunda o üçlükleri deneyecekler.
Bilmiyorum, ben çok ikna olmazdım açıkçası. Yani sponsor olsam Atlanta'nın yan parçalarının Bogdanovic haricinde şutları çok gözümü korkutmazdı, yani yalan söyleyeyim.
Vallahi ben de Quinn Snyder olsam, beyler sallayın. Sıkıntı yok.
Ya o başka.
Miami'deyiz.
Ona katılırım.
Miami'deyiz. Sıkıntı yok. Kaybedersek yarın koyacağız. Sıkıntı yok. Sallayın. Yani ben de onu yapardım Trae Young'ı atlatmak. Hani böyle baktığımızda eşleşme biraz şeye kalıyor gibi. Adebayo'ya kalıyor gibi. Hani zaten Miami'ye dair her şey Adebayo'da bitiyor ama bu iş biraz daha Adebayo'ya kalıyor gibi. Bir, Adebayo ne kadar bu Gabe Vincent'leri, Kevin Love'ları, Cody Zeller'ları falan saklayabilecek. Tabii Cody Zeller'la aynı anda sahip paylaşmıyorlar ama hani Miami'nin aslında o kaliteden yoksunluğunu gösterdiği anları ne kadar saklayabilecek, bu bir. İki, bu şey işin olmadığında, Trae Young'a saldırma işi olmadığında Bam Adebayo'nun vura vura kapıyı açması lazım. Orada da karşısında Clint Capela var. Hani Capela sezonu fena bitirmedi ki Bam Adebayo uzun fiziklere karşı zaman zaman sıkıntı yaşayan bir oyuncu işte. Kevin Looney iyi savunuyor. Ralph Williams iyi savunuyor Adebayo'yu. Hani böyle uzun oyuncular iyi savunabiliyorlar. Hiç olmadı oyun tercihini de istiyorlar. Yoksa Adebayo'nun olayı biraz daha işte hani daha böyle floater atabileceği yakınlıkta olmak, ama bu oyuncular onu şeyden servis çizgisinden jumper atmaya yolluyor. Bu da Adebayo'nun konforunu bozuyor maçın ilerleyen süreçlerinde. Özellikle foul problemine falan giriyor sinirlenip. O yüzden maçın şeyi Adebayo'ya bakıyor. Bak geçen maçı Anunobi'den üstünden kurduk. Anunobi güvendiğim bir oyuncuydu ama burada Adebayo güvendiğim bir oyuncu. Ben bu maçta dominant bir Adebayo performansıyla Miami'nin kazanacağına inanıyorum.
Ben de bu bağlamda Snyder konusunda şöyle bir eklem yapayım. Adebayo kısmına bağlayayım. Bence kesinlikle ama kesinlikle Clint Capela'nın bütün dakikalarını Adebayo'yla beraber paylaşması lazım şey Quinn Snyder'ın. Yani Okongwu evet iyi, hoş. Hani beğeniyoruz ediyoruz da kısa kalıyor, ince kalıyor. Adebayo gerçekten ağzına sıçabiliyor yani böyle eşmelerin, ki yapmadığı şey de değil. Bu ya, sezonki maçlarda da gördük. Bence Capela'nın bütün sahaya tutması lazım bence.
Onyeka Okongwu hocada çok üzüldüğüm bir şey var. Bunu işte geçen dünkü maçta Mifindi Kabengele'yi izlerken de hissettim. Abi adamda çok şey var ama undersized. Undersized olmasında da gerekiyor ama undersized'ın idare edecek atletizm yok.
İşte yani, bu şey çok tat kaçırır yani Adebayo'ya karşı.
Yani mesela işte undersized uzunları düşünelim. Draymond Green zaten Allah gibi bir şey. Atlet. hani undersized uzunları düşünün. Gözünüzü önüne getirin. İşte Brandon Clark mesela abi. Brandon Clark acayip bir atlet. Hani zıp diye zıplıyor yukarı. Grant Williams beklemezsin, o fizikten iyi atlet abi. Ama Okongwu'nun bacaklar kalkmıyor yerden. Hani ayak çabukluğu var, oyun bilgisi var, lateral çabukluk var, pozisyon okuma var, rebound sezileri var ama atletizm yok. Ve duman oluyor. Kendinden daha atlet uzunlara karşı duman oluyor. Ve özellikle bu Adebayo gibi hani şeye inebilen, onun kısalığına inebilen ve kendini koruyabilen oyuncular olunca iyice işin içinden çıkıyor Okongwu. Yani orada evet Capela Adebayo eşleşmesi mevzumuz o gibi duruyor.
Bir de son ben de birkaç şey daha ekleyeyim bu şeye eşmeye dair. Abi ben Heat'in bir kere kesinlikle kayıtsız şartsız çok sürekli tempo kasması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Atlanta savunmada çok fazla hata yapan bir takım ve geçiş savunmasında ekstra hatalar yapıyorlar. Yani
yapmıyorlar
geçiş. İşte yani o kadar saçma sapan yerlerde yakalanıyorlar ki yani inanılır gibi değil. İşte Bogdanovic'inden tut DeAndre Hunter'ına kadar, işte John Collins'inden tut Trae Young'ına kadar çok fazla hata yapıyorlar. O yüzden hani onu kaşımak da gerekiyor. Ben bu bağlamda hani Heat'in özellikle maça başlangıcında çok tempoyu yukarı çıkartmaya çalışacağını düşünüyorum. Ve bunun da maçın gidişatı için önemli olduğunu düşünüyorum. Sponsor hoca o detayları da zaten ligin en iyi yapan belki koçu zaten yani. Onun dışında Heat ya soğumada aynı maç içerisinde çok farklı şeyler gösterebiliyor işte. Bir pozisyonda switch yapıyorlar, bir pozisyonda böyle güçlü taraftan yardım getiriyorlar. Bir pozisyonda o güçlü taraftan yardım getirecekmiş gibi yapıp yardımı getirmiyorlar. Bir pozisyonda alan savunması yapıyorlar böyle. Hani 1-1-3 gibi dizilip tepedeki aksiyonu iki guardla switch yapıyorlar işte alan savunmasında. Bir pozisyonda hatch yapıyorlar, bir pozisyonda drop yapıyorlar falan. Aynı maç içerisinde çok fazla hani karmaşık işler yapabiliyorlar. Savunmada çok komplik hali getiriyorlar. Özellikle yoğunlaştıkları bölümlerde bayağı fark yaratıyorlar burada. Ben de burada Atlanta'nın şeyine çok güvenmiyorum. Trae Young dışındaki oyuncuların biraz toplu üretmesi gerekecek bu maçta. Ben onu yapabileceklerini düşünmüyorum. Eğer yapamazlarsa o hücumu biraz komplike hale getirip doğru hücumu sergileyemezlerse işte bu sefer o top kayıpları başlayacak. Bu sefer o DeAndre Hunter'ın verimsiz dribbling üzerine orta mesafeleri başlayacak. John Collins'in işte belki ISO'ları başlayacak ve burada şey olacak hani Miami Heat Atlanta'yı kendi istediği yere çekmiş olacak. Ben mesela bunun başımıza gelebileceğini düşünüyorum bu maçta. Böyle olursa, top kayıpları sayısı artarsa, Miami o geçişleri bulursa, 10 farkı erken bir şekilde çift hanelere çıkartabilirse, maçı da Adebayo'nun işte atıyorum senin bahsettiğinden dominasyonuyla ya da hani iyi bir Jimmy Butler izlersek, Jimmy Butler'ın özellikle maçın ikinci yarısında, maçın son çeyreğinde serbest atış çizgisinde kuracağı o kampla maçı kapatabileceğini düşünüyorum. Ben o yüzden şeyim yani hani Atlanta'nın yan parçalarına hiç güvenmiyorum. Bence bu da Bogdanovic önemli bir faktör haline gelebilir ama Bogdanovic'i koyduğun zaman bu sefer soğumada daha da zayıflıyorsun. Hani Butler'ın karşısına atabileceğin bir fizikten eksilmiş oluyorsun muhtemelen. İşte Hunter'dan vazgeçmiş oluyorsun muhtemelen. O da şey yani o da soğumada eksilecek bir durum. Heat tabii ki kaybedebilir yani Atlanta tabii kazanabilir çünkü yani Basketbol. Özel bir hücum. Tek maç. O evet. Treyang çıkıp bir anda 40 sayı atabilir. Ve bütün her şeyi allak bullak edebilir. Bu ve Miami de çok dünyanın en korkutucu takımı değil yani. Çünkü kendi ayağına da sıkabiliyor.
Miami gayet yani middle of the pack bir herif takım yani. Her şeyi evet, çok yani ortalama yapan bir takım.
Kendi ayağına çok sıkabiliyorlar. Bir de bu savunmada yoğunluğu bazen çok arttırdıkları için ister istemez bu onların efor seviyesini de maçın gidişatına düşürebiliyor çok rahat bir şekilde.
Abi çünkü bir kere yani, yetenek tavanı çok düşük bir takım Miami Heat.
Tabii canım. İki tarafı da bu arada. Savunma yeteneği de düşük, hücum yeteneği de düşük.
Yani Miami Heat son topa 3 sayı geride girse yani takımma beyler Tyler Hero şu herifi tutun tamam.
Evet.
Yani öyle bir takım. NBA'de ne yetenekler var abi? Atlantası değil mi? Ne yetenekler var yani?
Elbette canım. Ve o yüzden hani ben şey düşünüyorum yani işte bu bağlamda hani Atlanta'nın şansı hiç yok falan diye düşünmüyorum. Bence şansları da önemli şey tabii. Şansları yüksek olacaktır. Bir de normal sezonda işte Queensland'e geldikten sonra ki Atlanta Miami maçını izlemiştim ben. Orada mesela Trae Young maçın önemli boyutunda şeyi savundu. Tyler Hero'yu savunmuştu. Çok iyi de sınavlar da söylenemez tabii. Hero'nun performansı çok belirleyici olabilir. Yani özellikle hem orada pull-up şutları hem de Butler'da oynayacakları ikili oyunlar yine Hero'yu tabii savunacaksa Trae Young. Maçın gidişatında bilhassa son çeyrekte Miami'nin başvurabileceği hücum aksiyonlarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Bir de son olarak ufak bir detay vereceğim. Ben Oladipo-Bogdanovic eşleşmesinin de bench'ten maçın X faktörlerinden biri olabileceğini düşünüyorum. Değil toparlayayım.
Ben iki takımın fundamental olarak yapmak istedikleri şeyi ne kadar iyi başarılı yapabileceklerini şey yapacağını düşünüyorum. Bence ufak ayrıntılarla kaybolmayacak bu maç. Yani katılmıyorum Oladipo'nun şeyine. Bence direkt maç Adebayo'da bitecek yani. İki takımın en iyi oyuncusunda.
Detay olarak dedim şey zaten.
Hani, ben işte detaylara kalacağını düşünmüyorum. Böyle gerçekten küt gibi böyle bir maç olacak bence.
Katılıyorum. Ben de Miami diyorum bu arada. Eşleşmeye.
Ben de Miami diyorum.
Geçelim Batı'ya.
Bu arada dün Atlanta demiştim uyumadan önce.
İşte uykunu aldın. Kendine geldin.
Aynen.
Ve dedin ki ben ne diyorum.
Bugün biraz maç izledim.
Evet bu da denebilir tabii.
Biraz da maç izledik.
Biraz da şey dedik değil mi? Ya aslında Atlanta da benim tahmin ettiğim kadar iyi değilmiş ya şu açıdan.
Evet. Atlanta'yı o kadar yani Trae Young o kadar yani.
Siz Trae Young'a çok büyük oyuncu zannediyorsunuz değil mi? Trae Young'a çok büyük oyuncu değil. Evet geçiyoruz abi Batı'ya. Lakers Minnesota. Dün acayip keyifli bir maç oldu. Sen izleyemedin galiba. Minnesota New Orleans Pelicans. Efendim?
Sonuna yetiştik de özetlerine baktım sabah yani. Sabah özetini izledin mi maçın geniş özetini?
Evet. Şimdi dinleyenler zaten biliyordur ama bilmeyenler için söyleyelim. Dünkü maçta Minnesota Pelicans maçında Rudy Gobert, Kyle Anderson molada göğsüne yumruk atıyor. Ondan sonra Kyle Anderson çok tabii sinirleniyor ve ondan sonra Minnesota Rudy Gobert'i soyunma odasına gönderiyor. Gönderdikten sonra da evine gitmesini söylüyor devre arasında. Rudy Gobert'i de şu anda Lakers maçını yani Los Angeles'a götürdüler ama oynatmayacaklar. Bir maç ceza verdi takım. Şu anda Lakers maçında Rudy Gobert oynamayacak. Jaden McDaniels elini kırdı. O da öyle.
Aynen.
Şu anda hakikaten Minnesota'nın özellikle front court'u çok zayıflamış durumda. Yani sayısal anlamda eksik. Şey yok zaten biliyorsun. Nazri de sezonu kapattı.
Aynen.
Şu anda ya dün Nathan Knight'a süre verdi. Nathan Knight'a süre vermek zorunda kaldı. Şunu
Nathan
söylemek
Knight,
lazım.
Ben şöyle söyleyeyim size. Nathan Knight'ı şeye önerdik. BSL takımlarına önerdik 2 sene önce. Hani.
Bunu söylemek.
Nathan Knight öyle. NBA basketbolcusu değil Nathan Knight. Geçen sene bu şey döneminde işte ikinci tür Covid çıktı. Tüm lig Covid oldu da işte replacement oyuncuları getirdiler ya.
Evet.
O ara bir maç çok iyi oynadı. Boston'a karşı üçlük falan attı. Yendi Minnesota. Greg Monroe'nun falan Minnesota'da oynadığı bir maçta Boston'ı. O öyle NBA oyuncusu oldu aslında. Nathan Knight özellikle NBA basketbolcusu değil.
Nathan Knight'ı oynatmayacağım dese de arkasındaki bekleyen oyuncu Luka Garza bu arada. Hani daha iyi bir alternatif olduğundan değil de. Ve Lakers abi sezonun içerisinde NBA'de serbest atış farkını rakiplerine maç başına ulaşan en fazla o farkı oluşan takım Lakers. Yani rakipleri Lakers'e çok fazla faul yapıyor. Ve Minnesota'nın uzununa bak abi. Kim Minnesota'nın uzunu? Carl Anthony Towns. Yani dakika başına 3 tane faul yapabilen mi oyuncu?
Evet.
Ve bu adam Anthony Davis'in karşısında olacak muhtemelen. Ya. Bu bağlamda Towns'un savunmadaki şeyi geri zekalıca fauller yapmaması maçın önemli noktalarından biri olacak diye başlangıcı yapayım.
Abi açıkçası hiçbir ümidim yok Minnesota'nın kazanmasına dair. Yani olacak ya. Ne yapıyorsun ya Gober, ne yapıyorsun ya? Yani ne demiş olabilir? Yani bir şunu kabul edemiyorum yani. Sen bu işten 40 milyon falan kazanıyorsun. Ne laf senin gözünü döndürdü? Hani hangi laf? Hani ulan hepimiz çalışıyoruz. Tamam mı ya? Senin de benim de gün içinde ağzımızı sıçıyorlar. Hani değil yumruk sallamak falan. Dönüyoruz işimizi yapıyoruz. Ya dönüşünü yap. Kimsin sen yani? Korkunç. Yani olmaması gereken bir hata. Hı-hı. Ve içine sıçtı takımın muhtemelen.
Evet.
Özellikle Anthony Davis'e karşı oynayacakken. Anthony Davis formunda geliyor. Hani Jaden McDaniels'ın yaptığı da hata. Hani ama o yine şey yapıyor yani. Kendine yapıyor yaptı. Sen takımı cezalandırıyorsun. Evet. Şimdi hem Kyle Anderson düştü hem sen ceza aldın. Sağlıklı sağlıklı oynayamayacaksın. Deniyor. Teknik taktik olarak ne analiz yapsak şu maça? Öncelikle şu. Mike Conley de geldikten sonra Rudy Gobert'i pick and roll'a sokabilmek hem Conley hem Gobert'e bir şey alanı yaratıyordu. Konfor alanı. Ki Anthony Edwards hep ikinci yaratıcı skorer olarak geçen sene de bu sene de verimli olduğu nokta oydu. Bu yapıyı şutuyla, hücum gravitesiyle Kyle Anthony Towns tamamlayıp Kyle Anderson'da o şeyi bağlamayı yapınca araya gerçekten ortaya lezzetli bir takım çıkmıştı. Şimdi Gober evet. Yok. Kyle Anderson hangi kafayla oynayacak emin değilim ama Kyle Anderson abimiz yapar.
Halleder. Şöyle diyeyim, dün çok iyi oynadı ikinci o olaydan sonra.
Abi ama olay soğuduktan sonra bir şey olur. Hani olayın içine çökersin.
Öyle evet, olabilir tabii.
Öyle olur o iş. Yani sen de mesela şimdi seninle kavga edelim. Podcast'i yaparız ama yarın ya niye böyle dedi deriz yani.
Hı hı.
Hani o yüzden bir sıkıntı var. Öte yandan Lakers formda.
Evet.
LeBron formda. AD formda. Şey çok iyi uyum sağladı takıma. Jared Vanderbilt. Yani Lakers bayağı o. Bundan 3 podcast önce falan Lakers'ın sezonu bitti gibi konuşuyorduk. Şu an geldiğimiz nokta Lakers tur için ortada bir takım olacak gibi duruyor.
Hı hı.
Yani o yüzden yani çok teknik taktik analiz yapmaya gerek var. Yani ne olacak mesela ben sana söyleyeyim. Lakers'ı zoru düşürmenin yollarından biri LeBron'a pota yollarını kapatmak oluyor son 2 senedir. Hı hı. Çünkü LeBron bir eskisi kadar eforla oynamak istemiyor. Çünkü biliyor sezonu çıkarmayacak o efor. Yani oyun şeyini daha başka bir alışkanlığa çevirmek istiyor. Ama LeBron potaya gitmeyince o kadar top elinde patlıyor ki pası atıp o alanı yaratacak oyuncular olmadığı için etrafında Lakers'cum gerçekten şey soruyor, boka sarıyor. Hı-hı. Şimdi Gobert yok. Muhtemelen LeBron koşa koşa gidecek potaya. Hani ve hı-hı. İşte şunu da unutmamak lazım. Yani LeBron Utah maçında kendi kafasında şey taç taktı. Play-in maçı Staples'ta ki son Staples'taki play-in maçını hatırla. Warriors maçı inanılmaz alevli bir ortalık vardı. Lakers tribünleri öyle böyledir ama ligin en iyi 5 tribünden biridir yine.
Hı-hı.
Hani bence LeBron o atmosferi eline alıp böyle bangır bangır bir galibiyet alacak Minnesota'ya karşı. Hani benim kafamdan o geçiyor açıkçası.
Ya ben de Lakers'a çok daha avantajlı görüyorum. Bir de şey açısından da var. Hani ya mesela Lakers'ın kötü savunmacıları var ama bunu düzenli şekilde işleyebilecek, ortaya akıl koyacak bir şey de yok. Hani Edwards mesela dünkü Pelicans maçının ikinci yarısında harika oynadı. Oyun iki tarafından da muhteşem bir performanstı. İkinci yarı için söylüyorum. Ama işte o şey hani maçın içine kendini kapladı ve öyle oldu. Yani içindeki alevi ortaya çıkardı. Geçen sene Minnesota ile alakalı en çok konuşulmuş şeylerden biri. Bu takım acayip bir ateşte oynuyordu. O ateşi gördük bir anda. O parıltıyı gördük. Ama maç boyunca işte Staples deplasmandasın. Yani düzenli şekilde doğru eşleşmeleri bulacaksın. Onlar üzerine gideceksin. Yani ne Towns bu oyun zekasını ortaya katabiliyor ne şey katabiliyor. Anthony Edwards. Yani ona katan oyuncular da o kadar yetenekli oyuncular değiller. Mike Conley ve Kyle Anderson. O yüzden ben hani şey de olacağını düşünüyorum. Yani, ya şuradan çok gidebilirler. Evet teoride gidebilirler ama ben pratikte çok karşılığını bulacağını düşünmüyorum. Bir de Gobert'in olmaması tabii çok şey etkiliyor. Hani sevmeyiz etmeyiz ama hani o olsa yani şey denebilirdi işte hani Gobert'i Vanderbilt'in üzerine atıp alanı onun üzerinden iyice daraltıp Vanderbilt'in şutlarını bırakabilirdi işi falan filan dersin de onu kuracak aynen. Yapısı da şu anda pek olmayacak şu anda aynen. Minnesota'nın.
Aynen,
o yüzden katılıyorum.
Dün gece şey oldu yani yolda Cem'i de kaybettik. Annemin evet. Anıları da gitti. Oldu. Hani
maalesef.
Çok tatsız Finch Hoca için.
Evet, katılıyorum abi, katılıyorum. Yani evet, dünkü hocam. Son bir şey söyleyeceğim, onu sonra geçelim. Hı-hı. Yani dünkü maçta mesela maç döndü ama özellikle Gober'in o yumruk mevzusundan sonra böyle kamera sürekli bir Finch Hoca'ya zoom yaptı. Ben Minnesota şeyini izlemiştim, feedinden izlemiştim maçı. Yani hoca da çok şey değildi böyle. Baba biz ne yaşıyoruz ya burada? Hani böyle biraz modu düşüktü de takım maçın içinde toplayınca ben koç da biraz kendine geldi ama o da şey kafası neydi yani, bıktım lan bunların gerizekalılıklarından. Yılgınlığı vardı hocanın da yüz ifadesinde.
Ama dün maçı şeyi unutmayalım, ciğer söker gibi aldı Anthony Edwards.
Abi çok yani çok yürek koydu ya.
Yani Edwards'ın o vitesleri var. Hani stepless ortam iyi. Edwards şey yapabilir. Hani
İnşallah.
O vitesi açabilir. O vitesi açarsa eğlenceli olur zaten maç. Yoksa pek sarmaz.
İşte maç Minnesota'da olsaydı o vitesi açma ihtimali beni çok daha cezbedebilirdi.
Ama o zaman olması tüm Hollywood sıra sıra dizilecek.
O biraz genç bir oyuncu, çok biraz fazla kasma gibi sıkıntı ortaya çıkabilir gibi geliyor bana. Aslında biraz abi, seyirciyle de o ateşi harlanması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum ben Edwards'ı, o yüzden dedim.
Kermit Jones muydu bunun karakterinin ismi?
Haberim yok.
Şey ya var, şeyin filminde oynadı ya. Juan Chaynan Gomez'in filminde.
Hustle'da.
Aynen. Hustle. Kermit Wiltz abi. Kermit Wiltz şey topçu. Alırım Kermit Wiltz'i. Evet. Yani tek maçta tehlikeli topçu o da.
İşte Edwards Anthony Davis'e serbest atışı gidip şey diyor, senin annen yaşıyor mu falan.
Ay hoca.
demesi lazım. Şenol Güneş göndermesi. Yoksa podcast'a böyle bir laf eder miyim ben hocam? Evet.
Evet hocam. Şimdi sen başla. Pelicans, OKC. Geçen hafta OKC'yi konuştuk.
Evet. Bu takım her hafta kendinden bahsettirmeyi seviyor bu sene. Sezon başında bize 24 galibiyeti bile çok görenler şu anda 40 galibiyetli OKC'imizin play-in maçını konuşacaklar burada. O yüzden mutluyuz, keyifliyiz. Abi şeye gelecek olursak da Pelicans son maçı kaybetti. Bence biraz Willie Green'in de yaptı bazı maç hatalar da ona etkili oldu ve bu şekilde bizde oynuyorlar şu anda. Ama şu var, yani Pelicans'ın birkaç noktası bize çok ters gelecek. Birincisi OKC ligin en ince ve en kısa takımlarından biri. Yani 5 numarası da çok ince, çok kısa. Guardları da öyle. Kanatları da belli ölçüde öyle ve dolayısıyla bu takım
ve genç bir takım kere fiziğini kullanmayı da bilmiyor da.
Aynen öyle. Yani NBA'nin en genç takımı. Yani OKC'nin kadrosu. Dolayısıyla şu var. Valanciunas burada çok kritik bir faktör haline gelebilir. Yani özellikle onun da savunmadaki zaaflarını çok fazla işleyebilecek bir 5 numarası da olmadığı için takımın. Biraz Šarić hariç. O yüzden ben açıkçası Valanciunas'ın bu maçta önemli bir faktör haline gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle hücum ribaundlarıyla birlikte. Ya bunun dışında Brandon Ingram inanılmaz formda. Biz onun üstüne muhtemelen Lugans Dort atacağız. Dort tamam, çok iyi savunmacı vesaire ama hani Ingram üzerine fizik atmadığınızda, onu daha kısa bir savunmacıyla savunmaya çalıştığınızda, iyi bir maça denk geldiyseniz Ingram sizin o savunmanızı hiç hissetmiyor. Yani pat çatır çatır orta mesafeleri Dort'un üzerine atabilir. Yani o da bir eşleşme handikapı yaşayabiliriz gibi geliyor bana. Diğer taraftan da Pelicans'ın elinde 2 tane, 3 tane hatta şey savunmacı var. Şimdi SGA çok özel bir sezon geçirdi. Ama SGA'nin o pota dibine girişlerini biraz engelleyebilen, üzerine fizik atabilen takımlar SGA'nin verimliliğini azalttığını gördük. Bu takımlardan biri de şey abi, Pelicans oldu bu sene. Yani hem Trey Murphy hem Herb Jones.
Şey,
oynadığı zaman Najee Marshall gibi isimler böyle hem uzunluklarıyla hem fizikleriyle biraz SGA'yı orta mesafeye hapsetmişlerdi. Pota altındaki verimliliğini azaltmışlardı. Hani benzer bir durum ortaya çıkabilir gibi geliyor bana. Bir de OKC'nin kadrosunda bulunan yan parçalar işte hani Josh Giddey, Jalen Williams, Lugans Dort, işte Aaron Wiggins. Gerçi Wiggins'i kenara bırakayım da işte kadronun kalan kısımdaki tamamlayıcı parçaların şut performansı çok inişler çıkışlar gösterdi bu sene. Hatta yani iyi de şutör oldukları söyleyemeyiz. Hani Jalen Williams All-Star arasından beri de %45 üçlük atıyor ama sezon genelinde vurduğumuzda %35'le kalan bir oyuncudan bahsediyoruz ve çok yüksek volümle atan da bir oyuncu değil. Dolayısıyla bu oyuncuların her şutu kaçırdığında Pelicans'ın SGA'nın üzerine daha fazla yoğunlaştığını görebiliriz. Peki OKC'nin buradaki en büyük artılarından birine abi bence şey yani Thunder en son maçını Cuma günü oynadı. Son maçta herkesi dinlendirdi zaten. Pelicans daha dün maça çıktı ve 48 dakika boyunca hakikaten şey bayağı bir dogfight oldu yani. Şeyle Minnesota'ya çok yıpranarak geliyorlar onlar da. Fiziksel anlamda Thunder'ın daha diri olduğunu söyleyebiliriz ki OKC'nin bu sezon içerisinde en büyük güç aldığı noktadan biri de 48 dakika boyunca rakibinden daha diri kalabilmesiydi. Bu da Thunder'ın kötü başlasa bile maçlara o daha iyi kondisyona sahip olmanın yani daha diri kalma halinin onların lehine işlediğini ve maçın gidişatında sürekli çift hanelerden geri dönüp maçları kazandığını gördük. Bence takımın en çok güvenileceği noktadan biri kesinlikle şey olacak. Fiziksellik olacak. Bir de belki Ingram'ın eli tutar ve şey yapamayız. Ama bu takımın kesinlikle ama kesinlikle CJ McCollum'u dengelemesi lazım. Ve bunu yapabilecek savunmacıları da var elinde. Yani Ingram belki 35'ini atabilir. Ama biraz Ingram'ı yalnızlaştırmakta gerektiğini düşünüyorum ben bu maçta. Bu bağlamda da hani CJ McCollum'un üzerine oynamak. Belki eşleşmeyi değiştirmek. Yani Jalen Williams'ı Ingram'ın üzerine verip Dort'la CJ McCollum'u bozmaya çalışmak Mark Dagnott hocanın başvurması gereken planlardan olabilir gibi geliyor bana. Bir de bu takımın kayıtsız şartsız tempo kasması lazım. Yani rebound alsa da almasa da sayı yese de yemese de kesinlikle tempo üretmesi lazım. Yarı sahaya kalmaması lazım. Ki bu sayede şey yapabilsin. Hani hem Pelicans'ın o şeyine saldırabilsin. Hem yavaş ayaklarını işte atıyorum. Valanciunas'ın yavaş ayaklarını saldırabilsin. Hem de o işte aradaki 3 günlük, 2 günlük, 3 günlük dinlenme farkının ortaya maç içerisinde çıkması için önemli olacağını düşünüyorum. Willie Green Hoca dün iyice kısalttı takımı. Özellikle Towns çok iyi maç oynayınca. Benzer bir hataya burada bize karşı düşer mi? Ben yine kısa 5'e döneyim. Valanciunas'tan vazgeçeyim. Zaten Ingram'ın CJ'nin orta mesafelerine gireceğim der mi? Onu merak ediyorum. Ama demesi bence Thunder'ın işine yarayabilir. Yani kısa 5'te bitirmesi, Valanciunas'ın dakikalarını azaltması bizim çok işimize yarar diye düşünüyorum. Onun dışında yani Şar için dakikaların artabileceğini düşünüyorum. Biraz detay işlere giriyoruz ama Şar için sahadaki varlığı en azından Valanciunas'ın pota altındaki dominasyonunu biraz dengeleyebilir. Bir de her ne olursa olsun Şar için buraları daha iyi oynayan bir oyuncu. Oynamayı bilen, buraları tatmış bir oyuncu. Jalen Williams'a nazaran. Onun tecrübesi de işini hücum sahasında özellikle takıma birkaç noktada diyelim artı sağlayabilir. Ama ben Pelicans'ı önde görüyorum yani öyle söyleyeyim.
Ya bence o ikisinin yapması gereken şey açık. CJ McCollum'u devre dışı bırakmak yani.
Evet.
Ingram eşleşilmesi çok kolay bir adam değil Brandon Ingram. Çünkü çok ince bir kere temaslı oynuyor. Yani bir oyuncu sana temas yaratmıyorsa nasıl savunabilir? İlk soru bu yani. Adam kaçıyor temastan. Ve onu öyle oynuyor. Şeyi izledin mi? Udonis Haslem 26 sayıyı.
Yok izlemedim.
Abi Udonis Haslem son maçı atmışlar sayı 26 sayı atmış herif hakikaten de. Olay şey alıyor topu tamam mı? Dönüyor yüzünü şut atıyor şimdi. Ne yapacaksın o adama? Hani evet daha mesela Boston'ın Kevin Durant'e yaptığı gibi sürekli temas üretebilirsin. Ama o da farklı bir level hazırlık gerektiriyor. Psikolojik hazırlık gerektiriyor. Yani Ingram geçen sene Phoenix serisinde de gördük. O oynamak istediğinde potaya gitmek istediğinde falan şey bir oyuncu. Etkili bir oyuncu.
Elbette.
Ve oyunun şeyi değil. Oyunun bitiricisi. Eğer sen kötü bir yani underdogsan ve bence Oklahoma büyük underdog burada. Karşı takımın yapısal şeylerini bozman gerekir. Noktalarını bozman gerekir. Hani o yüzden ben CJ McCollum hani sen tempo kasmak dedin. Şimdi tempoyu nasıl kasacaksın? Şut atmasına izin verirsen rakibi kasamazsın. İlla bir derecede girecek o şutlar. Ki o ikisi inanılmaz bir pota caydırıcılığına da sahip değil. Yani o yüzden tempoyu ancak top kaybı yaratarak kazanabilirler. Derin reboundlar yaratarak değil. Onun için de McCollum'un topu elinden şey yapması lazım. Verimsiz çıkartması lazım. Hani kararları başkaları versin işte. Herb Jones'un elinde falan patlasın. Yapılması evet. Gereken o. Öte yandan o olmasa bile Pelicans kazanabilir. Çünkü arada çok büyük tecrübe farkı var.
Hı hı.
Yani ne olursa olsun geçen sene 6 maçlık playoff serisi oynadı Oklahoma. Özür dilerim. Pelicans. Oklahoma tarafında ise gerçekten bu sene burada olmayı bile beklemeyen oyuncular vardı. Ama ben Shai Gilgeous-Alexander'ın sahnenin iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ve şeyi öyle bir sezon geçirdi ki bana bu maçı uzun süre ortada götürebilir gibi geliyor. Hani ben sen yarı sahaya kalmaması lazım dedin ama bence şeyi yarı sahada bir süre götürür bu maçı. Ve bir süre bu biliyorsun elimination game, yani bu şey değil. Bir önceki maç gibi değil. Minnesota'nın bir şansı daha olacak. Ama bu maçın ortada gitmesi favori takımı bozar. Gerer. Hani ben evet. Şarjus Alexander'ın eğer yanında bir skorer bulursa Gidi ya da Williams.
Hı hı.
İkisinden birini yanına alıp bu maçı 3.5 çeyrek son 5 dakikaya götürebileceğine inanıyorum. O son 5 dakikaya yeterince fiziği kalabilirse, diri kalabilirse şayet Oklahoma'nın bir şansı olacak. Ama büyük favori Pelicans gerek şeyiyle, CJ McCollum'uyla şeyiyle, fiziğiyle, tecrübesiyle.
Hı hı.
Ama Oklahoma'nın bence şansı var. Yani oluru var. Gözü şey yapabiliyorum. Oklahoma'nın kazandığı senaryoyu görebiliyorum ve bu birden farklı senaryo oluyor. Hani CJ McCollum fazla top kaybederse de maçın içinde kalır o ikisi. Ya da şey olursa da maçın içinde kalır. Yarı sahada şeyi iyi maç çıkarırsa da maçın içinde kalır. Valenciunas çok top kaybederse de maçın içinde kalır. Yani birçok senaryoda Oklahoma maçın içinde kalabilir. Ama kazanma noktasında maçı, yani rekabetçi Oklahoma'ya yakışan böyle yumruk yumruğa bir kavga izleyeceğiz ama Pelicans son 5 dakikada gerekli vitesi takıp şey yapacak gibi geliyor. Eşleşmeyi kazanacak gibi geliyor.
Buna katılıyorum. Bir de son olarak şey ekleyeyim abi. maçın ya işte az önce hani Dort'tan şeyden seyirciye kalma, sen de bahsettin. Hani ben de Dort'un oraya önemli şeyden, savunmadaki öneminden bahsettim. İşte muhtemelen biz SC'yi şeyle eşleştirmeye çok çalışacağız. Hani CJ McCollum'la onu aksiyona dahil edeceğiz. Bu çok fazla yaptığımız bir şeydi sezon içerisinde. Yani SC'yi daha kötü savunmacı guard'la eşleştirmeye çalışmak. Ama rakipler de muhtemelen işte Pelicans'ta CJ McCollum'u Dort'un üzerine atacaktır. Bu da benim güvenmediğim nokta. İşte Dort'un abi o illa o topu ona vereceksin ve onun karar vericine güvenmek zorunda kalacaksın. Bu takımın başına gelen kötü şeylerden biri buydu bu sene. İşte Dort'a hiç güvenmiyorum bu bağlamda.
Ya bence bu maç Dort yani bu maç o şeye girilmez bence Kutu Kutupense'ye.
Bakalım inşallah.
Aynen, şimdi ne diyoruz? Eşleşmeleri bir sıradan sayalım.
Ben Toronto Miami diyorum.
Kazanır diyorsun ikisi de.
Tabii yani şey.
Miami kazanır, Chicago kazanır diyorum ben.
Aynen, pardon. Kafa gitti. Bir dakika. Ha, Miami diyorsun, Chicago diyorsun. Evet,
ben Chicago
benim
diyorum,
şey doğru.
Lakers Pelicans diyoruz ikimiz de.
Evet.
Minnesota Pelicans.
O kadar güzel bir eşleşme ki.
Ben Pelicans diyorum. Bugün Matador kaybetti tarzı bir Anthony Edwards'ın silik performansı.
Olabilir ya.
Minnesota'nın iç sahası elektrik oluyor ya hakikaten. Minnesota'nın iç sahası garip oluyor.
Hiçbir şey, o maçla alakalı bir şey kestiremiyorum. Yani bana pazar gecesi gibi bir tane daha maç versinler. Kim kazanıyorsa kazansın abi gerekirse.
Atlanta Toronto?
Atlanta.
Ben de Atlanta, Chicago'yu Atlanta kazanır. Yani biz
tamam.
Aynı sıralarla gönderdik.
Ya ben şeyden emin değilim. Pelicans Minnesota maçında hadi Minnesota
aynen,
diyeceğim ya.
Aynen, ben de
ya.
Emin değilim ama bence
ben Minnesota ben Anthony Edwards'ın almasını istiyorum o maçı. Hadi bakalım.
Ben de. Sorular.
Sorulara geçelim. Kilios aşığı.
Hı hı.
T-Wolves içindeki Gobert'in Anderson'a vurması olayı onları nasıl etkiler? Thunder bu dramadan sıyrılıp kendini playoff'a atabilir mi? Doğan eşleşmeler sonucu.
Onu konuştuk.
Tolga Yerli Arslan. İki tane sorusu var. Play'ine gelen herhangi bir takımın yarı final yapma şansı var mı sizce? Lakers'ın var mı? Lakers minus şey Grizzlies eleyemez
Lakers mi? Lakers Memphis'i eleyebilir, evet.
Ya da mesela atıyorum.
Deme. Yok, atma.
Yok, Minnesota şey düşündüm de o da olabilir belki. Yani Grizzlies'in biraz eksiklerinden kaynaklı tabii de.
Aynen, Grizzlies'e güvenmiyoruz. Flagrant One olarak Grizzlies hocadan çekildik.
Evet. İkinci sorusu, bir de arada kaynamıştı, tekrarlayalım. Bugün oynasa hangileri daha değerli olurdu oynadıkları dönemden? Söylüyorum isimleri.
Şey.
Jason Williams, Peja Stojakovic.
Jason Williams olmazdı.
Tracy McGrady.
Kesin olmazdı.
Stojakovic.
Olurdu. Ama Stojakovic'in MVP sıralamasının dördüncülüğü var. MVP'de olmazdı Stojakovic yani.
Yao Ming.
Olmazdı.
Michael Redd. Ne diyorsun?
Michael Redd.
Ben de hiç yok abi o.
Michael Redd tam olurdu ya. Tam Michael Redd olurdu. Michael Redd çok niş bir oyuncuydu. Yine o niş işli yapardı. Michael Redd hani o bu değerde olurdu. Aynı değerde kalırdı.
Danny Granger.
Danny Granger Baskonya'da izlerdik 3 seneye.
Öyle mi diyorsun?
Aynen. Granger Hoca'da evet, pek bir numara yoktu.
Granger Hoca'nın All-Star olmuşluğu var biliyorsunuz.
Mo Williams'ın yani. All-Star olmuşluğu var mesela.
Yok şey için söylüyorum hani değer görmedi diyemeyiz yani oynadı herada. Öyle söyleyeyim yani.
Yok tabii. Şey sevilen hatta şeyde iyi bir oyuncuydu ama bu NBA'de işi yok dedi.
Son olarak da Mehmet Okur.
Aa evet. Mehmet Okur bayağı şey olurdu. Etkili bir oyuncu olurdu. Kelly Olynyk'in şunları yaptığı ligde diyelim.
Abi Mehmet Okur'un All-Star olmuşluğu var yani. Hani o da biz Mehmet Okur biraz NBA'ye erken gelmiş. Basketbol biraz erken başlamış. Bir 15 sene önce falan diyoruz da. Adamın All-Star olmuşluğu var sonuçta yani.
İki kere olurdu All-Star.
Yani bilmiyorum. Brook Lopez'in All-Star'ı var mı mesela?
Ama Brook Lopez sıkıntılı bir yerden seçiliyor. Hani Brook Lopez İstanbul birinci sıra şeyi gibi yani. İstanbul birinci bölge gibi yani. Yannis Embiid diye bir var. Yannis Embiid Tatum'la başlıyorsun. Kevin Durant falan. Hani o biraz yani Brook Lopez'e sıra kalmıyor. Adebayo'su var. Yani ki şey takımın en iyi üçüncü ya da dördüncü oyuncusu olduğu için şey yapamıyor. Seçilemiyor.
Hı hı.
Yani o yüzden şey.
Sıra gelmiyor diyorsun.
Evet.
Bia sormuş. Bu seneki NBA'de Türk oyuncuların performans hakkında ne düşünüyorsun?
Abi ne düşünebilirim? Hiçbiri oynamadı ki.
Alperen dışında.
Ya Alperen de yani yine ağzımda garip bir tat bıraktı. Yani Alperen'den görmek istediklerimi göremedim. Hani bu şey peki değil. Görmek istediğim hiçbir şey göremedim değil. Hani beklentimin altında hani hayallerimin altında kaldı.
Peki ne konuda senin hayallerin altında kaldı abi? Savunma mı?
Abi en azından bir şeyler öğrenebilirdi ya. Hani en azından savunmada şunu yapabiliyor diyebilirdik. Tüm maç post oynamaya çalışan oyuncular hariç hiçbir şey yapamıyor. Hani önemli olan iyi olması değil. Önemli olan gelişim görmek.
Peki hani, Furkan'la alakalı çok kısa bir şey sorayım.
Sor.
Seni NBA'de kontrat bulur mu?
Eğer kamp kadrosu işte 2 ay G-League'de takılayım falan yaparsa bulur. Çünkü Furkan şütör olarak kodlanmış bir oyuncu. Mesela Garrison Matthews'un da kontratı var ligde.
Hani, tabii yani.
Ama onu isteyecek mi? Çünkü muhtemelen burada Efes'ten Fener'den böyle 3-4 milyon falan teklif alıyor olacak. Hani, hani bunu isteyecek mi Furkan? Önemli olan o. Furkan eğer bunu istiyor, hani ben sebat edeceğim duruma, kaçmıyor Türkiye derse bulur NBA kadrosu. Ama demez ben şey yaparım derse daha doğru bir finansal karar vermiş olur. Ki Furkan'ın NBA'de de çok verebilecek bir şey kalmadı bence. Dönsün. Yani Furkan NBA'de ne olacak artık?
Loki sormuş. Selamlar. Pistons ve Rockets'a en uygun koç adaylarınız nelerdir? Ayrıca Jaylen Brown'un el kesiği kazasına playoff öncesi nazar çıkmış diyebilir miyiz? Teşekkürler.
Nazar çıkmış. Göz çıkmış. Lazım böyle. Rockets... Kan dökmek lazım.
Rockets'la Pistons biliyorsun ikisi de koçlarını kovdu diyemeyelim. Birisi çünkü front office'e koç konusunda yardımcı olacaktı Ben Casey. Diğeri de baş asistanlardan biri oldu. Steven Silas'la Houston Rockets'a kaldı. Geçen enteresan isimler var. Hani iki takım içinde direkt Ime Udoka ismi mesela ortaya atıldı.
Ya Ime Udoka'nın menajeri konusunda ben emin değilim abi. Tadici yani, herifi şey diye itelediler. Yani Ime Udoka'nın menajer iyi çalışıyor bu işleri. Onu söyleyeyim.
Hı hı.
Ama Udoka tabii ki gidecekleri adamlardan biri olacaktır. Detroit Udoka yakışır bence. Ama şunu unutmayalım. Udoka'yı konuşurken Udoka'nın Boston'da yaptığı şeylerin yarısı Boston soyunma odasının olgunlaşıp onun dediklerini kabul etmesiydi.
Hı hı.
Ama şimdi özellikle Houston'daki çekirdeğe bir etsin bakalım o lafları. Kaçıncı hafta halıya sarıyorlar? Ki elinde berbat bir savunma şeyi olacak. Hani savunma malzemesi olacak Houston'da. Hani Udoka Houston isteyebilir Udoka'yı ama ben başarılı olacağına inanmıyorum Houston'da. Detroit'te belki uzunları biraz tırpanlayıp iyi de seçim yapabilirlerse belki bir şey yapabilir ama yine genç kadroya uyum sağlayacağına inanmıyorum Udoka'nın. Abi Houston konusunda yani biraz sen de böyle kurumuş boğazım klibi yapabilirsin ama Mark D'Antoni.
Vay.
Yani bu takıma gerçekten nasıl verimli hücum edilir, hücum nasıl edilmesi gerekir öğretecek bir adam lazım her şeyden önce. Savunmayı personelle çözmesi lazım bu takım çünkü personel yok şu an.
Mark D'Antoni hoca tesislerden içeri giriyor ve şey diyor değil mi? 3 senede bu kadar mı değişir bu organizasyon?
Şey oluyor. Var ya Fatih Terim'in Burak Elmas.
Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? Dışarıdaydım yeğen diye.
Burak Elmas seçildikten sonra Fatih Terim'in videosu var ya, dışarıdan biri bağırıyor. Evine hoş geldin, evine hoş geldin diye. Hani Mark D'Antoni'ye öyle bir karşılama çekilir üstünde. Detroit'e daha böyle savunmacı, sert, mizaçlı bir insan düşünüyorum.
Adı geçen bazı isimler şeyler abi, onu da söyleyeyim. Zaten şeyi saydık biliyorsun.
Udoka'yı.
İmi Udoka'yı söyledik. Bucks'ın aslanı Charles Lee ismi gündemde. Ondan sonra Josh Langstaff var. Bir de Brooklyn Nets'in aslanının biri Brian Keefe. Yani belli ki biraz da kadroyla büyüyecek isimlere de gitmek istiyorlar. Onlar da çok veteran bir koç getirmek yerine.
Ne diyorsun? Bu İrlanda. Indiana'yı 2 sene önce çalıştıran bir keltoş vardı.
Ha şey, cum şeyi. Aynen. İsmi çok zor onun ya.
Aynen.
Asla çıkmayacak. Neydi?
Dur, Pacers Coaches falan yazacağım şimdi. Evet.
Play'in elenmişlerdi.
Tabii
Westbrook'a. Tabii. Bjorkgren miydi? Neydi ya? Bjorkgren.
Aynen, Nate Bjorkgren.
Hatta kimse ismini söyleyemediği için Nate Hoca diyordu.
Aynen. Nate Hoca.
Bjorkgren diyemedikleri için.
Detroit'e Juwan Howard olur.
Juwan Howard. Olabilir.
Ve Wembanyama'yı alabilirlerse bence Nick Nurse'u zorlarlar.
Nick Nurse'un adı zaten direkt şeyle çıktı. Houston'la çıktı. Yani atletik kaynaklarına göre öyle bir haber vardı. Ama evet ya, buraya da olabilir tabii. Zazama sinirli.
Hı-hı.
Hocalarım iyi kayıtlar. Teşekkürler.
Zazama Lakers'ın sinirli. Redmayne alıntını göreyim hoca. Ayıp ediyorum.
Lakers'ın itildiği gibi itilen başka bir takım gördünüz mü NBA seyirciliğinizde? Bir de play-in'den gelip ilk turda sürpriz yapar dediğiniz takım var mı?
Yani zaten bu lig Lakers itilsin, başarılı olsun arada sırada diye organize ediliyor biraz. Hani bunu kabullenmek lazım. Play-in'den gelip sürpriz yaratabilecek takım da Lakers, evet.
İsmail sormuş. Doncic olası ayrılığında nereye gitmeli? Valla Doncic bizzat kendi şeydi. Ben burada mutluyum dedi. Ama belli ki organizasyonunda, front ofisinde bir darılacaktır. Baba şu kadroyu biraz daha güçlendirin diye.
Nereye gitmeli? Boston'a gitmeli abi. Boston.
Nereye gitmeli? Oklahoma'ya gitmeli abi.
İşte. Boston'a gitmeli ve demeli ki ben Jason Tatum'la yan yana oynamak istiyorum, onu almayın. Hani Jaylen Brown tüm asetler
gibi.
Aynen, Jaylen Brown ve tüm asetler takası olmalı ve biz böyle 10 sene Larry Bird'le işte Kobe yan yanaymış gibi bir şey izlemeliyiz yani. Bunu yaşatmalı bize Luka Doncic. Ben giderim Slovenya'ya, ona kavunlu nargilesini hazırlarım. Rakijasını hazırlarım. Mezesini yaparım. Bunu yapsın abi. Bunu bana yaşatsın. Oturalım. Başka bir şey deneyimleyelim. Deneyim olsun o yani. Şimdi basketbolda deneyim aşamasına geçelim. 50 maç oynarsın. Seni Tatum birinci sıradan sokar. Çocuk 80 maç oynayar sezon. Allah bozmasın.
Tatum şey diyor değil mi? Bir yandan kanun işleri, bir yandan kilisede papazlık. Ulan 5 dakika oturacak vaktimiz yok be.
Hani o yüzden Doncic nereye gitmeli? Boston Celtics'e gitmeli. Biz beyaz topçuyu farklı severiz.
Yani
senin bench'ine Gordon Hayward'ı alırız. Sen yokken çok da bir şeyler fark etmez.
Tamam bak. Oldu olacak, kaylanırsın dekle.
Değil mi? Ben şey yaptım. NBA 2K'yı açtım.
Evet.
Trade override yapıyorum şu an.
Çağan Hoca'nın soruları var.
Sor.
Uğruna dünyalar verilen Gobert. Tabii ki oynatılacak biliyoruz ama sizce oynatılmalı mı? Yani bir maç ceza aldı, oynatılmayacak.
Bir maç ceza zaten aldı, evet. Yani daha ne yaptı? Dahası şey olur, takıma ceza olur.
Onun olmadığı sürede maçı döndürdü Minnesota ve bariz biçimde takım bu adamla oynamak istemediğini gösterdi. Ve de play-in'deki 8 takımdan herhangi biri ilk turu geçebilir mi?
Lakers.
Bu sorunun hep cevabı Lakers oldu zaten.
Evet.
Yani eş kaza Minnesota 7'yi alırsa belki Minnesota şey eleyebilir. Memphis eleyebilir ama zaten dediğimiz gibi Memphis'e çok güvenmediğimizden bu. Ve kayıtta biraz Jaden McDaniels'e dalga geçebilir misiniz? Elini kırmış duvar yumruklarken kaçıracak 7-8 maçına. Konuştuk yani McDaniels hocayı da. Yakıştıramadık ama
zaten kendine zarar verdi. Şey yok o tarafta. Yani o tarafın olayı o.
Sevgili Akif dede, içimizdeki İrlandalılara ne söylemek istersiniz? Sör çakmak demiş. Vallahi içimizdeki İrlandalıları hepsini play'in konuşmaya bekliyorum Oklahoma kısmında. Bütün sene maalesef çok şans verilmeyen takımımız. Gereken cevabı sahada verdi. Biz bu takım ligin en iyi 10 savunmasından biri oldu dediğimizde Temmuz ayında bizimle dalga geçenler olmuştu. Onların hepsini podcast'te dinlemeye bekliyorum diyeyim. Ve okay, böyle geçelim. Carlos Delfino.
Evet, biz yine 45-50 dakikaya bağlayacağız dedik. 1,5 saat yaptık.
Bir dakika. Son iki soruya.
Oha. Ben geçelim diyelim deyince bitti sandım ya. Devam edelim.
Carlos Delfino. Hocam, play-in'den çıkması muhtemel takımların playoffs arasının nispeten uzun olması nedeniyle ilk maçta sürpriz yapmasını bekler misiniz?
Bunu i̇lk konuşuyoruz bu. Her sene. Hı-hı. Hani bir hafta dinlenmenin ilk maç için sıkıntılı olabileceğini konuşuyoruz her sene. Ama yaşamadık öyle bir şeyde.
Abi bence o da şu var. Play-in'den gelen takım 8 özellikle 2 play-in oynayıp gelen takımın ilk maçtaki şeyi çok fazla. Çok az pardon. Yani 48 saati bile olmuyor.
Evet evet.
Şehir değiştiriyorlar. O yüzden o arada
tabii.
Şey yok.
Deplasmana gidiyorlar.
Ha şu var ama geçen seneyi hatırlayalım. Minnesota Memphis deplasmanını aldı ilk maç. O öyle. Da gafil avladı yani mesela.
Ama o Memphis zaten hani orada bence değişken Memphis'in avelliğiydi. Hani buna yorarsak yanlış yapar çünkü seri de çok saçma salak gitti. Hani onu verdi neden 5. maçta onlar yaşandı yani.
Hı hı hı.
Hani o yüzden onu her sene konuşuyoruz. Biz, yani bir sonraki podcast'te yine konuşacağız. Onun altını çizeceğiz yani. Çünkü göz atılması gereken bir değişken. Ama o kadar büyük fark yaratmadı şimdiye kadar. Biraz da tecrübelere bakmak lazım.
Evet ya bir de şey olmuyor. Hani belki 20 sene önce bu iç sağ dış sağ olayı çok daha fazlaydı. Hani yeniden tabii. Geldin. İlk iki maçtan birini çaldın. İçeride çok o havayla 3-1 yakaladın falan durumu. O kadar olmuyor çünkü ölmeyi de hani o... Hani düşmansıl ortamlarda oynamaya bilen o kadar çok oyuncu var ki. İşte özellikle tepe takımlarda. Hani ilk iki maçtan birini kaybetseler bile hani soğukkanlı kalabildikleri sürece o serinin döndüğünü deplasmanda özellikle görebiliyoruz.
Çok yani. Yetenekli oyuncular var ya. Ligin evet, yetenekleri acayip.
İnanılmaz. Miami Boston'dan Lakers'a Memphis'in ilk maçı çalabilir mi? Teşekkürler. Bak mesela Lakers Memphis'in çalabilir.
Tabii.
7-8 eşmesini kazananın artı bir günü falan olacak yani. O bağlamda şey hani o artı bir gün ya da iki gün neyse artık tam fikstüre hakim değilim. Tabii ki şey yapabilir yani. O artı yazabilir. Miami Boston'a çalabilir mi bilmiyorum.
Çalabilir ama işte çok kahramansı bir performansa bakar.
Evet geçen sene Jimmy Butler'ın performanslarından birini görmemiz gerekir aynen. Diye düşünüyorum. Ya da Adebayo'nun 3. maç performansı gibi bir şey yani.
Evet.
Tabii şey demiş. Miami ile Lakers'ı söyledikten sonra tabii bu arkadaşlar play'ini tokatlanmazlarsa diye demiş. İkinci sorusu da Towns Davis eşleşmesi nedeniyle potadan uzak kalması muhtemel Davis potayı nasıl koruyacak? Ek olarak LeBron'un son maç hariç formsuz hali camiye endişelendirmeli mi?
Bence formsuz değil LeBron ya. Hı-hı. Yani ne bekliyoruz LeBron'dan? Hani 45 falan mı atsın istiyoruz? LeBron'u daha iyi idare ediyor yani durum. Bir de sakatlıktan döndü ne kadar iyileşti emin değiliz. Hani LeBron formsuz diyemeyiz bence. Ki
bence varlığı, kötü başladı toparlandı.
Yani varlığı bile şey yapıyor. Yetiyor Lakers'a bence. Takım olarak daha iyi bir takım yapıyor. İlk soru neydi?
İlk soru da şey abi. Davis Towns'la eşleştiği için. Towns'la dışarıdan oynayan bir uzun olduğu için. Davis o çember kurucunu gösteremeyebilir. Bu ne kadar sıkıntı yaratır?
Vanderbilt savunur.
Ya da LeBron'la Vanderbilt şey alır. Yani. Anthony Edwards'la şey alır. Towns alır. LeBron'la Kyle Anderson üzerine kalır. Ya da pardon Davis Kyle Anderson üzerine kalır ve bu şekilde onu
evet yani
şey yapabilir yani. Çok sıkıntı değil.
Anthony Davis'i saklayacakları, potaya indireceklerini biri bulurlar illa.
Ya da potayı LeBron'a savunur.
Ya LeBron da sıcam sizin potanıza da falan yapabilir. O zaman sıkıntı yaşarsın.
Hani... Ya ama bence şey değil yani. Çözümü olmayan bir handikap
tabii,
değil.
Tabii çözümü olmayan bir şey değil. Ya Wayne Gabriel'la savunursun potayı. Yine hebele hübele yapıyor en azından potanın etrafında. İyi pot savunucu değil ama rahatsız edici bir oyuncu. Hani evet. Bunun yolları var. O büyük deal breaker değil bence.
Valla ben de katılıyorum.
Ha, deal breaker ne olur? Towns çıkar 6'da 6 başlar ilk yarı. İkinci yarı şey yani ne yapman gerekiyor onu çözersin. Hani ama Towns'ı kağıt üstüne savunmak için yapıyı bozacak bir olay yok ortada. Ama Towns yani dediğim gibi NBA'de yetenek seviyeleri çok farklı. İlk yarı çıkar 27 sayı atar. Hı-hı. İşte Minnesota 8 sayı önde girer devreye. O zaman sıkıntı olur Anthony Davis'in ne yapacağın kararı.
Evet. Peki. Abi bitirdik soruları.
Okey.
Ağzına sağlık.
Senin ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Bu hafta arkadaşlar biten eşleşmelerin hakkından playoff serileri konuşacağız. Tüm playoff serilerini yine masaya yatıracağız. Eline boyuna. O yüzden bol bol podcast gelecek elinizde. O yüzden bol bol podcast'i bol bol yayınız lütfen. Çünkü işte bu arkadaş teravihten çıktı geldi. Ben biliyorsunuz siyasetle de uğraşıyorum aynı zamanda.
Abi yanlış bilgi vermeyelim. Teraviden çıkıp gelmeliyim şimdi.
Şaka yapıyorum da. Hani o, yani şöyle diyelim. Hani sizde durumu bilin.
Ciddi alanlar olabilir. Teraviden geldik. Hanımın yanından geldik.
Yani şöyle anlatayım durumu. Şimdi ben normalde günde 8.30 gibi falan müsait oluyorum. Tam Söl Çakman iftarına bir saat kala oluyor. O yüzden biz podcastleri gece yarısı çekiyoruz artık. Bu da benim gün içinde korkunç bir tempodayken bir de uykumdan feragat etmem anlamına geliyor. Şu an saat 1.30 oldu. Yani 4.5 saat sonra uyanmam lazım benim. O yüzden arkadaşlar hani bu muhabbeti hiç yapmıyoruz sizle. Hani sadece bize şey olsun diye yapıyoruz. Şevk olsun diye diyoruz bunu ama özellikle bir haftada 3 podcast çekmeyi planlıyorken şimdi şöyle bir 10 RT görsek, bir 4 tane alıntı görsek koşarak geliriz bir sonraki podcast'te. Yani onu da ufak bir ayrıntı olarak belki konuk getiririz. Yani belki NBA'yi anlatan insanlar size bir de NBA konuşur belki. Hani evet. Belki ayarlamışızdır bir iki insan. Hani belki burada grupta duruyorlardır yani. Lütfen görelim onları. Biz de ikna ederken daha iknacı olur.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.